Ayrım 10, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 119. Belama yaslanırım, bu dünyaya yaslanmam. Acına sahip çıkmadıktan sonra acı çekmişsin, çekmemişsin, neye yarar? Pencere seher yelinin ışık ve tomurcuk yüklü soluğuyla hafifçe aralandı. Topraktaki sancıyı titizlikle izleyen tiz bir horoz çığlığı düştü mahalleye. Çiğ damlaları ışıdı. Taflanlara ve çitlenbik ağaçlarına serçeler tünedi. Otlar, çiçekler canlandı. Açılgan gül mevsiminin burcu burcu tüten kokusu doldu odaya. Hurşit'in dikkati yanı başında uyuyan karısının horlayışından serçe cikciklerine kaydı. Sıtmadan titreyen kazmacıların, firarilerden oluşan amele taburlarının, ölen katırların, envai çeşit öksürüklerin, frengi belasının, sara ve astım nöbetlerinin, şifa almak için uğul uğul yeryüzüne, serçe cikciklerine doğru çıktığını hayal etti. Yan odadan her zaman olduğu gibi erken kalkan babası Cemal'le anasının sesleri geliyordu. ''Benden sevgi bekleme karı'' diye homurdanıyordu Cemal. ''Aşk meşk bekleme. Ben hayatımda aşk yemişini bir defa yedim. O da olgunken yemedim, hamken yedim. O günden beri de kendimi hep kanadı sınmış kuş gibi hissederim. Duygularımı bekletseydim, aşk yemişini olgunken yeseydim, belki severdim seni.''
''Biraz makbul konuş Cemal, bana acı çektirme. Çok acı çekmiş bir kadınım.''
''Acına sahip çıkmadıktan sonra acı çekmişsin, çekmemişsin, neye yarar?''
Kadının sesini Hurşit ölüm korkusu ve hiçleniş ile yaşam arzusu arasında çaresizce çırpınan yaralı bir yüreğin sesi gibi algıladı. Yüreğinin derinliğinde uyuyan acıların depreştiğini hissetti. İçinden çıkılmaz külfetli duyguların ağırlığı altından kalkmak istercesine yekinip sırtını döşekten kaldırdı. Alnını dizlerine dayadı. Anasının bakışlarına çocuk safiyeti veren mahzun ve merakçıl yüzü, zekasını titizlikle gizleyen o gizemli sevecen hali canlandı gözlerinin önünde. Nafiye'yi anımsadı birden. Duygularının özgürleştiğini hisseder gibi oldu. Kendi içine doğru baktı. O ana kadar farkında olmadığı ürkütücü bir gerçekle, sessizce kaynayan bir insan kalabalığı, bir çelişkiler anaforuyla karşılaştı. Bu anaforun içinde hayal etti kendisini. İnsanların kendisine bir çöp parçasına baktıkları gibi baktıklarını ama içinde kaynayan bu ürkütücü gerçeği göremediklerini, görememek bir yana sezinleyemediklerini anladı. Varlık ile yokluk sorununu içinin daracık duygu köprüsünde iki inatçı keçi gibi kafa kafaya çatıştıran küçük insanları özgü bir çaresizlikle iç çekti. Başını çevirdi, kuşların şakıyışlarını pencereden odaya sızdıran gün ışığına baktı. Işık ona imamın genç karısının sessiz sessiz iç geçiren arzusunu, peçesinin ajurları arasına sıkışan kocaman ışıklı bakışlarını, elem ve edep duygusunu anımsattı. Macide'yi uyandırmadan kalktı. Kulağı duvarın ötesinden gelen babasının sesinde, aklı ise sevgi ve sessizlik arayışındaydı. Yer altında ve yer üstünde durdurak bilmez, bitip tükenmez, bu baş döndürücü çabalar, koşuşturmalar, her cümercinin dışında sakin bir kayanın dibinde, bir ağaç, bir parça gün ışığı ve birkaç çiçekle birlikte yaşamanın bir yolu yok muydu? İçinin güzelliğine, yüzüne birebir yansıtan ve hiç kimseden bir şey istemeyen bir insanla, içinden geldiği gibi konuşmanın bir yolu yok muydu? Çakşırını bacaklarına geçirdi, eğildi. Ereğli kömür işletmeleri çalışanlarının alışveriş yapmaları için basılan özel jeton paraları yerden alıp cebine koydu. Yakasız kara gömleğini ve yeleğini giydi. Sokağa açılan kapıdan dışarı çıktı. Serçeler cumbada güneşlenen bir çift gümüş kuyruk güvercinin parlamasıyla kara yemiş ve taflanları terk ettiler. Hurşit duvarları içten ve dıştan sıvalı, beyaz kireç badanalı, kerpiç evlerin arasından geçip Uzun Mehmet Caddesi'ne yöneldi. Mahkum işçileri getiren tahkimat taburunu izledi. Caddenin kıyısında durdu. Peşindeki kömür yüklü vagonlarla üzülmezden gelip iskeleye doğru yavaş yavaş giden şimendiferin geçişini bekledi.
Katarın en son vagonuna üşüşen çingene çocuklarının yere kömür atışlarını ve sırtlarında küfelerle bir yerlerden çıkan bir başka çocuk grubunun yerdeki kömürleri küfelerine dolduruşlarını seyre koyuldu. Şimendifer boğum boğum dumanlar püskürterek gelip geçti. Kömür tozlarının kararttığı caddeye ve kömür toplayan çocukların çıplak ayaklarına baktı Hurşit. Biraz sonra bu çocuklar topladıkları kömürleri tenekesini 5 kuruşa satmak için küçük iş yerlerine, atölyelere, lokantalara, kahvehanelere götürecekler ve bu alıcılardan birisi olan kunduracı Kambur Hasan Usta'nın her zaman söylediği "Ben haram mal almam, bu son olsun" sözüne de katıla katıla güleceklerdi. Hurşit kömür toplayan çocuklardan çabuk olmalarını isteyen torbalı şaşı gözlü çocuğa doğru yaklaştı. "Sen Nafiye'nin evini biliyor musun?" dedi. Çocuk kuşkuyla ayağa kalktı. Balkaya'dan Karadeniz'deki balıkçı kayıklarına bakar gibi baktı Hurşit'e. Soru soran adamın sivil giyimli bir bekçi olabileceğini aklından geçirdi, korktu. "Sen bana bir şey yapmazsan ben seni Nafiye halanın evine götürürüm." Çocuğun iri zeytin karası bakışlarına ve sesine sinen korkuyu anında sezinledi Hurşit. Kendisini ocak çavuşuna, çocuğu da suçüstü yakalanmış bir küfeciye benzetti. Babacan bir sesle, "Korkma, benden sana zarar gelmez" dedi.
"Zarar gelirse Nafiye halanın evini göstermem."
Çocuğun cesareti hoşuna gitti Hurşit'in. Çocuk yarıya kadar doldurduğu torbasını sırtlayıp paytak paytak koşmaya başladı. Hurşit adımlarını açarak çocuğu izlerken bir başka çocuk, "Peşinde adam var Kıvırcık" diye bağırdı. Uyarıyı dikkate almayan Kıvırcık ikinci makas semtine yöneldi. Yürürken ikide bir dönüp arkasına bakıyordu. Kendisini izleyen adam eğer bekçiyse Nafiye'ye dolanıyor demekti. Ondan kurtulmanın en iyi yolu onu Nafiye'nin evine ekmekti. Çingene evlerini hızla geçti. Derme çatma bir evin önünde durdu. Başını çevirip evi sağ koluyla göstererek "Nafiye'nin evi budur" dedi. Hurşit komar çubuklarıyla yapılmış samanlı örü balçığı ile sıvanıp kireçle badanalanmış evi şöyle bir süzdü. Baykuşların yuvalandıkları harabeler canlandı hayalinde. Sağdaki pencere parçalanan, üst üste bindirilen çiçek sepetleriyle kapatılmıştı. Soldaki pencerenin ise alttan yarısına kadar teneke çakılmıştı. Kapının tahtaları düşmelerini engellemek için düzensiz bir şekilde ince çubuklarla tutturulmuştu. Çatının teneke ve zifli muşambasından akan yağmur suları saçakları çökertmiş, duvar badanasını ise yer yer dökerek çürümüş kemik sarısına çevirmişti. Döküntü pejmürde haline rağmen ev bahçesindeki çiçek savranlarının görünümü sayesinde dimdik ayakta duruyor, içindeki yaşamın gücünü gösterişten uzak bir ruhla gülümsetebiliyordu. Hurşit ikircimli utangaç adımlarla ön bahçeye lavanta ve karanfille karışık hanım eli kokusuna girdi. Dal uçlarındaki pürenlere çokuşan konup kalkan arıların arasından geçerek kapıya dayandı. İç labirentinden çatışan ihtimallerinden sıyrılıp dikkatle dinledi evi. Mırıltı halinde iki farklı ses duydu. Dönmeyi düşündü, vazgeçti. Hafifçe tıkırdattı kapıyı. Mırıltılar kesildi, ayak sesleri duyuldu. Gıcırdayarak ardına dek açıldı kapı. Nafiye'nin sevinç yüklü, tarifsiz şaşkınlığını buldu karşısında. Kadın sokağa şöyle bir baktı.
"Son 2 gece düşümde hep seni gördüm" diyerek kolundan tutup içeri aldı Hurşit'i. "Geleceğin içime doğdu. Ha bugün ha yarın çıkar gelir" dedim kendi kendime. "Gülfem'e de söyledim."
Beyazlamak için yüzüne üstü beç süren kurt yüzlü küçük gözlü bir kadın ayağa kalktı oturduğu kerevetten. Nafiye'yi doğrularcasına gülümsedi. Kıvırcık saçlarını arkadan at kuyruğu şeklinde düğümlerken
"Senin sözünü ettiğin Hurşit bu mu?" dedi. "Gördün mü? Gelecek dedim, geldi."
Hurşit kadının çenesine kadar sarkan ince uzun burnuna, yüzeye değil içe bakan ateş parçası gözlerine baktı sezdirmeden. Kadının ortadan yarılan ve çenesini görünmez hale getiren büyük biçimli dudakları ve gülünce içtenliğini açığa vuran gamzeleri Hurşit'i tatlı çağrışımlarla doldurdu.
"Şanslısın Nafiye, evine ilk defa bir bekar erkek geldi."
"Ben evliyim" dedi Hurşit.
"Evliysen niye geldin?" "Misafirime kaba davranma Gülfem," diye araya girdi Nafiye. "Ben insana evli mi bekar mı gözüyle bakmam. İnsan mı değil mi ona bakarım."
"Sen onu kilağıma anlat," dercesine hoş bir kahkaha attı Gülfem.
Cinnet ve çıngı dolu kahkahasına büyük atmak için kollarını havaya kaldırdı. Parmaklarını şakırdata şakırdata oynamaya başladı toprak zemin üzerinde. Hurşit'i mahcup bir tebessümle süzen Nafiye, "Aldırma, bu edepsiz oynağındır biraz," dedi.
"Oynasın, zararı yok," diye güldü Hurşit. Kerevete oturdu, oynayışta ortaya çıkan davranışların ruhu ile evdeki eşyaların ruhunu keyifle izlemeye, anlamaya koyuldu. Işıklı, ferah ve güleç bir ortama girmiş olmanın verdiği hazla arkaya yaslandı. Oynasın ruhsatını alan Gülfem, hayatın dizginlenemez, arsız, kuralsız kıvraklığını, kalçalarını yedirerek iyice hareketlendi. Oyuna hakimiyeti ve vel fecri gibi dönen gözleri, içgüdüsel donanımı güçlü bir kadın olduğunu gösteriyordu. Oynaya oynaya evin köşesine yaklaştı. Nafiye'nin Ereğli kömür işletmelerine ait hızarhanelerden çuval çuval toplayıp üst üste yığdığı talaş yığınına döne döne birkaç kalça vurdu.
"Onlar ne Nafiye?" dedi Hurşit, ilgisini kadının gözlerinin içine yedirerek.
"Odun talaşıdır. Yağmurlu havalarda lokantalara, kahvelere, iş yerlerine satarım. Çamurlanmış girişlere, içerilere dökerler."
Gülfem oyununu talaş çuvallarına birkaç kalça daha vurduktan sonra bitirdi. Kadın insanın gizli dünyasına işleyen etkili bakışları ve davranışlarıyla Hurşit'te merak uyandırdı. Hurşit kadının başkaları için değil, kendisi için, daha doğrusu içine yerleşen bir sevinç, bir aşk için oynadığı izlenimini edindi.
"Akraban mı?"
"Yok," dedi Nafiye, "canım ciğerimdir, akrabamdan daha yakındır bana, utanıp da yapamadıklarımın Nafiyesidir."
Evin sefil ve sade haliyle kadınların iyimser, şen şakrak halinin uyum içinde olması Hurşit'in hayalini renklendirmişti. Sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı ve mantığı iptal etmiş, köklenmiş, yeşillenmiş gibi bakınıyordu. Bu kadınlar farklı yaşıyorlardı. Akıl ve yürek katılığından ve de çalışmadan uzak, sisli, haz dolu bir hayal aleminde yaşayanlar gibi hareket ediyorlardı. Göz kapaklarını kaldırdı, ilgiyle süzdü her ikisini de. Kadınların karşısında eksik ve güçsüz hissetti kendini. Kendisine yönelen bakışların sıcaklığını, çıkarsama, anlama yetisini derinden hissederek göz kapaklarını hafifçe indirdi. Gülfem'in ellerini beline koyduğunu ve gelip tam karşısına dikildiğini hissetti.
"Bu adamın yüzünde iyilik var Nafiye," dedi. "İnsana ılık bakıyor, hesap yapmadan bakıyor, deftersiz, kalemsiz bakıyor. Gözlerinin içinde haddinden fazla ışık var. Gönlünü bir emele vermemiş, ortada kalmış."
Nafiye gözlerini devirerek gülümsedi. Hurşit kadının isterik öpüşken dudaklarından doğruların döküldüğü izlenimine kapıldı.
"Karısından kaçmış," diye sürdürdü Gülfem. "Bu gece düşümde gördüm. Herkes karısından kaçmıştı. Kaçmıştı ama evinin dışına çıkamamıştı. Evinin dışına çıkanı da İmam Cemal yakalamıştı. Kim hangi evden kaçmışsa İmam Cemal yular takmış götürmüş, o eve teslim etmiş. Kaçanın karısını da tepesine çamuş dikmiş. Bu düş beni terletmişti. Gecenin köründe kalktım, oynadım, terim soğudu."
"Bu düşü hayra yormak lazım."
"Boşa konuşma Nafiye," diye çıkıştı Gülfem. "Hayırsız düş hayra yorulmaz. Ben koca arayan bir kadındım. Bu düş bana ders oldu. Koca aramaktan vazgeçtim. Benim rahmetli kocam madende sıtmaya yakalandığı zaman ben içimden ölmesini istedim. O ölürse ben yeniden doğarım sandım. İnsan sıtmadan ölür mü? Ölmez. Ama o öldü. Niye? Çünkü ben istedim. Yüzüme o istek oturdu. Rahmetli yüzüme baka baka öldü. Oynak günlerime, çocukluğuma kavuştum."
Her kadın yılda birkaç kere, belki de 5-10 kere istemese de kocasının ölmesini içinden geçirir. Ama kocası ölmez.
"Gene boşa konuştun Nafiye," dedi Gülfem. Konuşmaları itirazsız dinlediği için konuşurken Hurşit'e bakıyordu. "Bir kadın kocasının ölmesini aklının ucuyla da olsa istemişse o koca ölmüş demektir. Ben abidinle 10 sene evli kaldım. 10 sene içimde taşıdım onun ölüsünü. Ölünce içimden çıktı. Ölü taşımak, tabut olmak zordur. Ben baktığım kadına gözlerinin karanlığından bakarım. İçinde ölü varsa görürüm."
Gülfem'in konuşması Hurşit'te yankısını bulmuşa benziyordu.
Peki erkeğin içinde ölü var mı, kadın ölüsü?
Ben erkek değilim, onu sen söyle, erkeksin. Bildiğim kadarıyla erkek ölü kadından hoşlanır.
Hoşlanır hoşlanmasına da erkek akıllıdır, ölü kadını içinde taşımaz.
Kadın taşır, kadın kokmuş bir ölüyü 40 sene kendi içinde taşır.
Taşımasa bile taşıtırlar.
Biri öldü mü hemen gider ağlar. Kadınları ağlatan başında ağladığı adam değil, içinde taşıdığı kokmuş ölüdür.
Bakmayın benim böyle oynadığıma. Kıvrak kalça hareketleri yaparak kas kas güldü.
Ben kadın doğduğuma pişmanım. Kadın kendine yapılan her hayırın altında ezilir.
Kadın yok der, bir yığın hayır der, kabul etmez. Demesi lazım olan hayırı da demez.
Hurşit Gülfem'i soru işaretlerini çoğaltan bir kafayla dinliyor, kendisini Macide'nin içinde kokmuş bir ölü olarak hayal ediyordu. Durumu evlenmeden önce daha mı iyiydi? Yüreğine birbirinden farklı ve zengin zamanların uğradığı o günleri düşündü. Canlı bir delikanlı olduğunu, evlendikten sonra durgunlaştığını sandı.
Kimse Gülfem'le baş edemez diye söze girdi Nafiye. Kömür şehrin içinde yıkanır, acılık deresine pislik akar. Gülfem geceliğin gider soyunur, o derede yıkanır. O suda insan sıcaklığının olduğuna inanır.
Baban madenci mi senin Gülfem? Soru hoşuna gitti Gülfem'in, yanı başına oturdu Hurşit'in.
Babam madenciydi. Aylık işini bitirip de döndüğünde çay cumanın girişinde dinamit patlatırdı. Maksadı geldiğini haber verip bizi sevindirmekti. Patlamayı duyunca gelenlere doğru bağıra çağıra koşardık. Gözleri lavanta çiçeğinin rengindeydi. Toz hastalığından öldü. Dedem de madenciymiş. Ben görmedim, babam anlatırdı. Kozlu ocaklarında kazmacıymış. Maaşını almış, çay cumaya döneyim derken yolda eşkıyalar çevirmiş. Dedem eşkıya soygunundan çok çektiği için her dönüşünde parasını bir beze sarar, onu da kıçına sokarmış. Eşkıyalar dedemle yanındaki akranlarını anadan üryan soyup aramışlar. Onlardan para çıkmış, dedemden çıkmamış. Eşkıyalar parayı nereye gizledin demişler. Dedem hiç yalan söylemeyen bir adammış. Param yok dememiş, inat etmiş, yerini söylememiş paradan. Dedemi kafasından vurmuş, öbürlerini salıvermişler. Dedemi gidip getirmişler. Babam cenazenin başında ben madenden firar edeceğim. Babamı vuranı vuracağım demiş. Nenem hele bekle demiş. Dedemin bütün sırlarını bildiği için parayı dedemin kıçından çıkarmış. Bezi açmış. Bezin içinden parayla bir karınca çıkmış. Nenem karıncayı evin tam ortasına bırakmış. Diz çökmüş, karıncayı sabahtan akşama kadar izlemiş. Karınca gitmiş, ekmek bıçağının keskin ağzında bekleyen bir damla dut pekmezine girmiş, çıkamamış, debelene debelene ölmüş. Nenem babamı çağırmış, olanı bidene anlatmış. Bak demiş, babanın ruhu bu karıncayı çağırdı. Bu karınca bu paranın içinde bu eve kadar geldi. Kendini kurban etti, bize bir şey söyledi. Eşkıyayı öldürüp elinizi kana bulamayın dedi. Ben bu bıçağın ağzında öldüm, ruhum eşkıyanın içine girdi. Eşkıya belasını bulacak. Babam karıncanın ahdına inanmış, madenden firar etmemiş, beklemiş. 2 sene sonra bir haber gelmiş ki, Kilimli'de kazmacılık yapan Zekeriya diye biri, eşkıyayı birinin evinde yatarken ekmek bıçağıyla öldürmüş.
Bak hele şu işe diye mırıldandı Urşit.
Babamın lakabı o günden sonra kıçı paralının Ali kaldı. Olsun, elini kana bulamadan hayfını aldı ya.
Sustu. Hurşit'i anlamaya çalıştı göz ucuyla. Babam öldükten sonra 3 bacımı da evlendirdim. Ben de kendimden 30 yaş büyük bir adamla evlendim.
Sen kaç yaşındasın?
Niye sordun? Göz mü koydun bana?
Hurşit çocuksu bir utangaçlıkla, "Yo, merak ettim." dedi.
Ben 40 yaşına bastım. Kocam 70 yaşına basar basmaz kendi isteğiyle öldü. Kimseyi ağlatmayan zararsız bir ölümdü. Ölmeden bir gün evvel sen bu kadar oynamasaydın ben bu kadar yaşamazdım dedi.
Kadının hüzünlenince çok daha çekici hale geldiğini gören Hurşit, başın sağ olsun dedi.
Sağ ol. Rahmetlinin hayatı yer altında tumbada geçmişti. Madenkeşliği namus borcu bildi. Madende çalışanların bir aile olduğunu sanırdı. Göçük altında kalanları kurtarmaya gitmiş, göçük altında kalmıştı. Boynu eğriydi. Galyanı ağzından düşmezdi. Dibeyi içten dışa doğru yanmıştı. Tütünü basar içerdi. Kendi kendine konuşurdu.
''Ben kendime yaslanırım'' derdi. ''Belama yaslanırım, bu dünyaya yaslanmam'' derdi. Ne bana ne de kimseye yaslandı. Yalanı bol olan, yalana dayanan sohbetleri severdi. Kendi yalanlarına biraz yaslandı. Yaşlı bir ağaçtı, ayakta öldü.
Böyle anlarda kadının iç dünyasına korkunç bir hızla akan ve ömrü anlamsızlaştıran zalim bir zaman gelip yerleşiyor, onu şen şakrak doğasından koparıp belirsizliklerle dolu bir zaman parçasına savurup atıyordu. Bakışları sabitleşti.
''Sohbeti ölülerden uzaklaştırsak daha iyi olur'' dedi Nafiye.
''Ben bir güzel ölüden söz ettim ya, gönlümde yeni sevgilimin güzelliği canlandı.''
''Kimin güzelliği? Şu köçek Basri'nin mi?''
''Basri'nin güzelliği diye ama işte Gülfem, düğünlerde giydiği her şey onun güzelliğine güzellik katar. O dallı güllü, çift fırfırlı, basma etekli beni çok çeker. İşlemeli yeleği, kenarları oyalı, gümüş pullu önlüğü. Uy canım uy, parmaklarında inleyen zilleri beni mest eder. Yere bir bardak rakı korlar, oynaya oynaya diz çöker, perçemlerini güneşe verir, ellerini değdirmeden rakıyı içer. Göğsünde yuvarlak bir ayna var, güneş o aynada gizlidir. O gizli güneşi oynaya oynaya benim gözüme yansıtır, göz kırpar, ölür ölür dirilirim. Şimdi aklıma geldi, benim hemen gitmem lazım, siz de baş başa kalın.''
İmalı kahkahalar atarak oynaya oynaya çıkıp gitti. 10. Ayrımın Sonu. Sayfa 128.